Saadettin II ile Helal Gıda, Helal Hayat programı başlıyor.
Evet, muhterem dinleyicilerimiz, bu hafta yine Helal Gıda, Helal Hayat programında muhterem hocamız, GİMDES Başkanı Hüseyin Kamil Büyüközer hocamızla birlikteyiz. Geçen haftadan dinleyicilerimiz hatırlar, özellikle katkı maddelerini konuşuyorduk. Süremizin yetersizliği sebebiyle bu haftaya da konumuzun sarkacağını belirterek kaldığımız yerden inşallah bugün devam etmek niyetindeyiz. Efendim aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Yani bu katkı maddeleri üzerinde niye bu kadar duruyoruz? Ya da bunların dini yönden hükmü nedir? Mütedeyyin bir insan, dindar bir insan için bu konu dini anlamda nereye oturuyor? Bu konuda müsaadenizle ben kısaca programa giriş mahiyetinde bir hadis-i şerifi hatırlattıktan sonra yine inşallah hocamızla da konuşmamıza devam edeceğiz Allah nasip ederse. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın haram kıldığı şeyler bellidir, helal kıldıkları da bellidir. Bu ikisinin arasında bir de şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini korumuş olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, konuyu daha net algılamamız açısından hadisin devamında da bir benzetme yapar. Der ki, bir sultanın, bir padişahın özel koruluğunu düşünün, koruluğu olsa, siz de o koruluğun etrafında bulunsanız ya da hayvanlarını otlatsanız, sizin o koruluğa yani yasak bölgeye düşme ihtimaliniz yüksektir. İşte Allah'ın haramları da böyledir. Bu şüpheli alan ise koruluğun etrafındaki sınırlardır. Burada bulunan, burada gezinen insanın düşmeme ihtimali çok zayıftır. O açıdan dinimizde bugün tükettiğimiz gıdalardaki katkı maddeleri en azından bu şüpheli sınırlar içerisinde girmekte, bazıları ise tamamen haram olduğu artık katiyetle bilinmektedir. Şu açıdan ki bazı katkı maddelerinin kaynağının dinimize yenmesi helal olmayan ürünlerden olduğu artık aşikardır. Bunların tüketilmesi kesin haram olduğu gibi, bazıları da gün geçtikçe Dünya Sağlık Örgütü gibi sağlık kurumları tarafından da insan sağlığını tehdit edici, öldürücü özellikler olduğu tespit edildiğinden bunların tüketilmesi de artık haram sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu açıdan inşallah bizler bu programımızda da yine katkı maddelerini işlemek istiyoruz. Evet. Sayın Muhterem Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar olsun inşallah.
Teşekkür ederiz. Hocam, malum haliniz geçen hafta gıda katkı maddelerini konuşmuştuk. Özellikle içecekler konusunda biraz durduk. Enerji içecekleri, kola gibi konuları konuşsak da özellikle bu asitli ve gazlı içecekler, gazozlar ve benzeri konulara çok zamanımız yetmediği için biraz çok sınırlı bir cümleyle değinerek geçmiştik. İsterseniz ben programı geçen haftayla da bütünleştirme açısından konunun burasından kaldığımız yerden diyerek zatenize sözü bırakmak istiyorum. İnşallah bugün bu konuyu, içecekler konusunu bitirdikten sonra da akabinde unlu mamuller üzerine konuşmayı arzu ediyoruz. Ben unlu mamullere geçmeden sizlere takdim ediyorum. Hocam, bu içecekler hakkında ne dersiniz?
Evet. Şimdi içecekler tabii, hele şimdi yaza doğru giriyoruz, hararetlerimiz çoğalacak. Evet. Dolayısıyla bir soğuk su, bir soğuk meşrubat nerede bulsak da içsek diye kıvranacağımız zamanlara doğru giriyoruz. İşte bu noktada nefsimizle biraz muhasebe yapmamız lazım. Musahabe yapmamız lazım tabiri caizse. Evet. En doğrusunu ve bizim dinimizin tavsiye ettiği ölçüler içerisinde durmamızda fayda var. Şimdi çok enteresan, yani sıcaklandığımız zaman, yani sıcak havada kaldığımız zaman ekseriye bizim memleketimizde soğuk meşrubata ağırlık veriyoruz.
Evet.
Halbuki esasında sağlığımıza da zararlı. Ben Endonezya'ya bu mevzular için gittiğimde oradaki ev sahipleri bana ikram olsun diye ılık su verirler, ılık içecekler veriyorlardı. Evet. Yani ben yadırgıyordum ama sonradan araştırdım ki hakikaten benim ilk zamanlarım, yani 70'li yıllardaki hacımı da hatırladım. Zemzem suyu var ya,
evet.
Zemzemin çıkışı ılıktır.
Evet.
Ondan sonraki haçlarımda buzdolapları koydular, bir takım soğutmalar yaptılar. Bütün insanlar bu soğuk zemzemleri Türkiye'ye geldiklerinde hepsi hastalanıyordu. Ekseriyesi grip oluyorlardı. Evet. Şu oluyordu,
tabii,
bu oluyorlardı.
Aslında biz bunu hocam özür dileyerek hemen bir ilave etmek istiyorum. Gündelik hayatımızda biz bunun çok pratik bir örneğini biliyoruz.
Evet.
Bütün teknolojik aletlerle iç içeyiz. Özellikle otomobillerde hep hatırlatılır. Efendim, motor hararet yaptığı zaman üzerinden soğuk su dökülmez.
Çok güzel bir ifade. Dolayısıyla bizi...
demiri bile çatlatır hocam.
Vücut da öyle durumda esasında. Daha da dikkat etmemiz lazım. Onun için yani şimdi birinci tavsiyemiz, şimdi sıcak havalara doğru gidiyoruz. Lütfen kardeşlerimiz buz gibi soğuk sular içmekten kendilerini korusunlar.
Evet.
Normal, mütedeyim bir ılıklıkta bir şeyi daha şifalı, daha faydalı olacağını düşünmelerini tavsiye ediyorum.
Tabii o anda zevk veriyor hocam. Soğuk bir lezzet veriyor, insana tat veriyor. İnsan nefsinin o andaki istekleri...
Tabii hedonizm diyorlar şeyler, Avrupalılar. Hedonizm, zevk alma.
Evet.
Duygularını anlatan olay ki biz hedonizm duygularından uzak durmamızda fayda var. Çünkü hep o zevk alma duygularımız bizi bazen haramlara düşmemize kadar sürükleyebiliyor.
Evet.
Dolayısıyla şimdi bizim burada meşrubatlar, madem ki konuyu açtık.
Bir dedik, özür dilerim. İçerken çok soğuk suyu tercih etmeyip kıvamında soğuk.
Kıvamında içmekte fayda lazım. Var. Ondan sonra içindekiler kısmına geçelim yani.
Evet.
Şimdi bu meşrubatlar bize arz edilen piyasada işte içmemiz için teşvik edilen reklamları, çeşit çeşit reklamları yapılan bu meşrubatlar büyük çoğunlukla bizim hem sağlığımıza hem de imani noktamıza tehditler meydana getiren içecekler.
Evet.
Bir misal vereceğim şimdi size. Mesela hani kola. Şimdi bu konuda epey bir, bu hafta 2-3 gün içinde bir de yazı yazdım. Yani yazının başlığı şuydu. Biz hepimiz aynıyız. Birbirimizden farkımız yok. Hepimiz kolayız falan diye. Çünkü kola dediğimiz şey hangi marka olursa olsun. Hangi marka olursa olsun kolaya mutlaka tabi olmak zorunda. Çünkü rengi, tadı efendim her türlü özellikleriyle mutlaka, yani kola olabilmesi için ilk çıkan kola modeline uyması lazım. Eğer zaten o zevki alamıyorsa, o tadı alamıyorsa onu kimse kola diye içmiyor. Dolayısıyla şimdi biz aslına dönerek konuşalım, yani anaya dönerek şey yapalım. Bu kola dediğimiz madde 1896 yılında insanlar tarafından tanınmış.
Evet.
Daha önce yok böyle
yok,
bir şey.
Tabii.
Bunu da icat eden Atlanta şehrinde bir Yahudi eczacı.
Evet.
Yahudi eczacı bir ilaç yapmak niyetiyle başlıyor. O ilacın şeyi de beyin hastalıkları, ağrısı çeken migren hastalarına karşı bir ilaç yapmayayım diye bir hesabın içine giriyor. Bunun için de Güney Amerika'da dağlarda, taşlarda olan kola ve koka bitkilerinin dallarını topluyor, götürüyor Atlanta'ya, ekstratını çıkartıyor, özütünü çıkartıyor ve neticede bununla ilk başlangıçta şarap karıştırıyor, şeker karıştırıyor ve bir içecek yapıyor. Bu içecekle insanlara güya hastalığa şifa olacak diye şişe şişe satmaya başlıyor eczanesinde. Ama bir müddet sonra öyle bir şey olmuş ki kuyruklar oluşmuş eczanede. Neden? Zevk almışlar, alışkanlık yapmış. Neden? O da çok önemli. Koka bitkisi, kokain dediğimiz müthiş uyuşturucu özelliğine sahip maddenin ana maddesi.
Evet.
Dolayısıyla bu şekilde insanlar migren hastalığını tedavi etmek niyetiyle onu içerler ki bir müddet sonra kokainman haline gelmişler. 1986 düşünün 2005 yılına kadar böyle devam etmiş. 2005 yılında o kadar yayılmış ki bu olay, bu devletin de dikkatini çekmiş. Devlet bu sefer müdahale etmek istemiş. Demiş ya bu nedir bu yaptığın bu...
Özür dilerim. 1905 mi?
1905 tabii.
1905 evet.
1905
yılına kadar.
1896'dan
1905
yılında böylece bu kadar kısa zamanda bu Coca-Cola'nın sırrı çözülmüş oluyor. Sırrı derken yani meydana getirdiği tesirler. Devlet müdahale etmek istemiş ama bu sefer patent almış daha önceden. Patent alıcı aldığı için de mahkemeler bilmem nelerle paçayı kurtarmış. Sadece oranını çok çok az noktalara
uyuşturucu oranı.
Evet evet yani şeyin kokanın oranını azaltmış yani şey olarak. Neticede halen bugün dünyadaki bütün kolalar efendim kıble kolaymış. Bilmem Mekka kolaymış ve çeşitli isimlerle anılıyor. Bütün bu kolalar aynı analarına benzer şekilde devam ediyor. Tabii bu bir kere koka maddesinden dolayı kola da yani esasında kafein ihtiva eden bir içecek. Dolayısıyla bugün en dünyadaki bütün nasıl söyleyeyim hani şişelerde veya da kutularda satılan en az 100 miligrama kadar kafein içeren bitkiler şey içecekler bunlar.
Evet.
Yani dolayısıyla kafein de çünkü teskin edici bir özelliğe sahip ama öteki daha önemli ve alışkanlık yapan bir madde.
Bağımlılık yapan.
Şimdi bir kere bunu bilmemiz lazım. Yani bugün
bir
neden dünyada neden bu kadar çok beğeniliyor? Neden bu kadar içiliyor? Sudan sonra en çok içilen kolaymış.
Evet.
İstatistiklere göre. Bütün dünyada.
Yani koladaki uyuşturucu insana bağımlılık yapıyor.
Bağımlılık
için alışan
yapıyor.
İnsanlar bundan
bağımlılık yapıyor. Bir kere bunu kafamıza koyalım. Yani kolayı içiyorsak bilelim ki hele çocuklara içiriyorsak bir müddet sonra da çocuklarda bu alışkanlık meydana getirecek. Evet. Devamlı kola isteyecek. Peki hadi bunu öğrendikten sonra başka ne maddeler var? Şimdi bu bitkisel maddeler var içinde. Dolayısıyla koruyucu uzun müddet durabilmesi için de koruyucu maddelere ihtiyaç
evet.
var.
Evet.
Fosforik asit en ucuz koruyucu madde bu. Bunu koyuyorlar. Şimdi meşrubatların hepsinde aşağı yukarı var.
Var.
Fosforik asit. Peki ne yapıyor? Bakın bu da çok önemli. Şimdi fosforik asidi vücut aldı mı metabolizmaya girmiyor. Yani metabolizmaya girip de vücutta bir şey yapmıyor.
Evet.
Aynen dışarıya atılıyor. Ama giderken çok önemli bir fonksiyonu ifade ediyor. Vücudun kalsiyumunu da alıp götürüyor.
Evet.
Bu çok önemli. Bilhassa çocuklarımız için çok önemli ve dikkat edin kolaya, gazoza çok düşkün olan çocukların daima zayıf vücutlu,
kemik gelişimlerinde
gelişimleri az oluyor ve demiri de demir emilimini de engellediği için bir de böyle nasıl söyleyeyim soluk benizli bir
kansızlık hocam. Evet, demir kans, eksikliği evet, kansızlığa yani, sebebi.
Böyle benzi soluk olarak yetişmiş oluyor. Dolayısıyla bu bakımdan bir kere fosforik asidi hiç tavsiye etmememiz gerekli. Ama o üreticiler bunsuz da gazozu kolayı üretip de satamıyorlar.
Evet.
Bunun dışında tabii daha neler var diye baktığımız zaman evet, boya maddeleri var.
Evet.
Yani bu boya maddeleri de genellikle büyük çoğunluğu sağlığımıza pek uygun olan şeyler değil. Üçüncü maddeyi tatlandırıcılar diye zikredebiliriz. Evet. Yani nasıl aromalar, aroma. Evet. Yani aromaların hemen hemen yani buralarda kullanılan aromaların hiçbiri doğal aroma değil.
Evet.
Hep sentetik aroma.
Hocam bu tatlandırıcılar demişken hemen aklıma biraz yandan konu daha sonra aslında ben de gündemimde vardı. Zaten size sormak istiyordum ama bu tatlandırıcı türlerinde işte yeni bir tatlandırıcı şekli olarak da tüm özellikleri için piyasada da Çin tuzu olarak da bilinen bir madde var. Bu madde hakkında kısaca konuyla ilgili olması açısından bir...
Şimdi meşrubatlarda genellikle monosodyum glutamat pek kullanılmaz ama sorduğunuz için şey yapayım.
Evet.
Monosodyum glutamat, Çin tuzu dediğimiz, hatta bazı literatürde Çin restoran sendromu ismi verilen bu tuz maalesef beyine kumanda etme özelliğine sahip bir kimyasal.
Evet.
Yani bu maddeyi insan daha diline değdirir değdirmez. Evet. Monosodyum glutamat enteresan bir özelliğe sahip. Derhal beyindeki tat mekanizmasına kumanda ediyor. Ve benimle beraber aldığın bu madde dünyanın en zevkli, en lezzetli maddesidir. Evet. Telkinini yapıyor tabiri caizse. Yani öyle bir konuşturduğumuz zaman monosodyum glutamat beynimize bunu söylüyor. Dolayısıyla bu monosodyum glutamatı monosodyum glutamatı müstakil kullanmıyor. Gıdalara konduğu zaman özellik veriyor. Yani o maddenin lezzetini 2-3 misli
artırıyor.
Yani sanal bir lezzet zevki veriyor. Dolayısıyla bu...
Özür dilerim, şöyle bir şey okumuştum. Hani insanlar tatlarda işte ekşi, acı, tatlı gibi tatlar alırken bu monosodyum glutamat dördüncü bir tat olarak hepsinin karışımından ve çok yüksek doza bir tat
hepsinin
veriyor.
Zevkini,
zevkinin üzerinde bir tat veriyor.
Tabii bu belki insanlar için yani bir anda kabul edilebilir gibi düşünebiliriz ama araştırmalar bunun öyle kolayca masum bir şey olmadığını gösteriyor. Evet. Bu konuda tabii üreticilerle bağımsız araştırma kaynakları çatışıyor. Yani çünkü üreticiler için bulunmaz bir madde bu.
Evet.
Yani ürünü bütün diğer ürünlerden daha zevkli olduğunu kabul ettirmek için kullanması büyük bir onlar için bir nimet diyelim, kabul söyleyelim. Ama üretici, tüketici için öyle değil. Tüketici için bu bağımsız ilim adamları diyor ki bu maddeyi sık sık kullandığın takdirde beyninin sinir uçlarını yorar.
Evet.
Çünkü devamlı bir şey veriyor. Emir komuta sistemi veriyor. Dolayısıyla beyin sinir uçları bir müddet sonra çok kullanılıyorsa bu madde beyin sinir uçları iltihabını meydana getirebiliyor. Bu da Alzheimer hastalığına ileri yaşlarda Alzheimer hastalığına sebebiyet
zemin
verebiliyor.
Hazırlıyor.
Zemin hazırlıyor.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Ben böyle yandan konuyu belki sordum. Biraz bölmüş olduk ama hemen tekrar
meşrubatlarla
diğer
meşrubatlardaki devam edelim.
Katkı maddelerinde
dediğim gibi aromalar var.
Evet.
Aromaların hemen hemen hepsi risk taşıyan aromalar. Çünkü hepsi sentetiktir, kimyasaldır. Dolayısıyla bunlardan kaçınmamız lazım. Bir de burada mesela boyalar dedim. Mesela kırmızı rengi vermek için mesela çilekli bir meşrubat yapıldığını düşünün. Gazoz veya başka bir madde.
Evet.
Bunun içerisine o çileğin rengini de vermek için bir kırmızı boya kullanması lazım ki o da karmen, yani ekseriyetle kullanılan karmen boyasıdır. Bu da bir böceğin kabuklarından, efendim larvalarından üretilen bir maddedir ki bizim araştırmamıza göre, siz de hocam işte beraberce araştırıldı, 4 tane mezhebin de mahsulü olarak gördüğü bir boya maddesi. Dolayısıyla demek ki boyalardan bahsettikten sonra peki meşrubatlarda başka ne var?
Yani
sentetik suni tatlandırıcılar var. Aspartam gibi.
Evet.
Glukoz şurupları gibi vesaire gibi.
Evet.
Yani bunlardan en masumu tabii şeker. Bildiğimiz toz şekeri. Ondan sonra daha az masum olan glukozlar var. Mısırdan yapılan. Ama en tehlikeli tatlandırıcılar aspartam ve işte ona benzer isimleri, ticari isimleri farklı olan ama sentetik tatlandırıcı dediğimiz maddeler. Bunlar ancak mesela Amerika'daki teşkilat, gıda teşkilatları ölçülü bir şey, sınırlı bir şekilde veyahut da açıklamalı şekilde izin vermişler. Ne diyorlar onların şeylerinde? Bizde de zannediyorum o şartname etiketlerde o bilginin yazılmış olması lazım ama şimdi tam hatırlayamadım ama Amerika'daki etiketlerde mutlaka aspartamın kullanıldığı içeceklerde, maddelerde mutlaka şu açıklama vardır. Fenilalanine hassas olan, onu yok edemeyen bünyeye sahip insanlar mutlaka kaçınmalıdırlar. Şimdi bu tabii ifade çok muğlak. Neden? Çünkü Türkiye'de hiç kimse fenilalanine hassaslık derecesini tıp
tahlil yaptırmamıştır.
Yok yani. Yapan yok yani. Evet. Dolayısıyla bilhassa hamile hanımlar için kesinlikle risk taşıyor ve karındaki cenine kadar kötü tesirleri gidebiliyor ve ceninin beynine zarar verecek şekilde tesir ediyor. Dolayısıyla kesinlikle bu türlü sentetik tatlandırıcılardan uzak durmamız lazım.
Evet.
Ama tabii üretici için bu çok büyük fedakarlığı gerektiriyor. Çünkü bir kilo aspartam kullanıldığı bir üretimde bundan vazgeçtiğini düşünün. 250 kilogram şeker kullanması lazım.
Evet.
Tamam mı? 1 kilo 250 kilo. Dolayısıyla bu mukayese üretici için ekonomi boyutunu aşmış oluyor. O bakımdan mümkün mertebe o aspartama meylediyor. Ama biz üretici, tüketiciler olarak çoluk çocuğumuzu mutlaka korumak için bu maddeleri içermeyen maddelerle beslememiz lazım.
Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi unlu mamullere geçmek istiyorum ama bir ara vermemiz gerekiyor müsaadenizle. Bir 5 dakika sonra inşallah unlu mamullerden devam etmek dileğiyle.
Helal Gıda, Helal Hayat programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Helal Gıda, Helal Hayat programı devam ediyor.
Evet, muhterem hocam, şimdi de inşallah unlu mamullerden biraz bahsetmek istiyoruz. Her gün tükettiğimiz ekmekler...
Haklısın. Şimdi o konuya geçmeden biz öyle bir tablo çizdik ki mevcut bugün piyasadaki içeceklerin hiçbirine boykot ilan etti. Hiçbirini kullanmayın, tüketmeyin. Peki biz ne içeceğiz? Ne içeceğiz diye
Evet, çözüm kaldı. Önerimiz ne diyorsunuz? Yani, güzel.
Önemli
evet,
yani. Buyurun. Onun için şimdi çocuklarımıza, kendimize bugün Allah'ın nimetleri çok. Mesela bizim eskiden beri adetlerimiz var. Şerbetlerimiz var. Kompostolarımız var. Evet. Ayranlarımız var. Bunları gündeme getirmemiz lazım. Yeniden gündeme getirmemiz lazım. Ve mümkün mertebe bunları taze tüketmek durumundayız. Çünkü bekleyen konserve edilmiş maddeler, bilelim ki içinde mutlaka bizim sağlığımıza zarar verici koruyucu maddeler koymak mecburiyetindeler. Evet. Bunun böyle bir koruyucu maddelerle kendimizi tehdit altında tutmaktansa biraz zahmetli olacak ama evlerimizde, iş yerlerimizde rahatlıkla bunu yapabiliriz. Mesela bizim memleketimizde en uzak yerlerde dahi limon var. Evet. Limonları taze alıp onların suyunu sıkarak limonatalarımızı bol bol içmemiz çok faydalı. Hem sağlığımıza da fayda getirecek meşrubatlar. Ayranlarımız herkese öyle. Her türlü meyvanın kompostosu, onun şerbeti aynı şekilde bugün bol miktarda yapılabilir. Artık batı ülkelerinde dahi meyve suları yerine hep taze yani sıkılma evet, yani böyle evet. Konserve değil de taze sıkılma. Ben Malezya'ya gittim, baktım Malezya'da çoğu meşrubat satan dükkanlar oturmuş küçücük şeylerini koymuşlar, sıkma makinalarını, bol bol müşterilerine sıkılmış meyve, taze sıkılmış çeşitli meyveler, biliyorsunuz oralar sıcak bölge olduğu için çok namütenayi çeşitli meyveler var, onların sularını sıkarak müşterilerine hizmet ediyorlar. Biz de o yolu seçmemiz lazım. Yani bu sentetik maddelerden yapılmış, sağlığımıza zararlı olan meşrubatlardan kendimizi koruyalım. Biraz zahmetli olacak ama kendi imkanlarımızla bu meşrubatları kendimiz yapma imkanı bulabiliriz. Mesela diyorlar ki işte meyveli maden sodası mesela, kulaklarını çınlatayım, bizim Profesör Mustafa Nutku hocamız bu konuda evet. Bir yazı yazdı. Ya dedi, maden sodasını al, limonu da sık, şekerini de koy, karıştır, işte gazoz, istediğiniz gazozu köpürte köpürte çocuklarınıza ikram edebilirsiniz diye bir yazısı vardı. Dolayısıyla yani bugün illa gazoz içmek istiyorsa çocuklarımız maden suyuyla meyve suyunu karıştırarak rahatlıkla gazozla meydana getirebiliriz kendi evimizde.
Yani hocam özetle herhalde şunu demek istiyorsunuz. Gelin biz bu yazın yeni bir hayata başlayalım.
Evet, evet.
Annelere davet ediyoruz. İş yerlerine babalara davet ediyoruz. Asitli katkı maddeli meşrubatlara hayır diyoruz. Bunun yerine çay ocaklarımız var. Çay ocağındaki çaycılarımız var. Çok rahat orada çayı, ayranı, limonatayı hazırladığı gibi evet. Komposto türü hazırlıklarını yapıp buzdolabına koyarak serin şerbetlerim çok rahatlıkla iş yerlerinde de yapılabilir. Annelerimiz bunu dolaplarımıza hazırlayıp
yani bu değişimi gerçekleştirmek
bir yerden başlamamız lazım inşallah.
İmanımızı ve sağlığımızı düşünüyorsak bu moda yani batıdan gelen moderniteye uymayık protesto edecek bir davranışa girmemizde fayda
İnşallah.
Var.
İnşallah. Yani şüpheli şeylerden kaçınalım. Hem dinimizi hem sağlığımızı korumak istiyorsak gelin dinliyoruz muhterem dinleyicilerimiz. Bugünden geç olmaz. Bugün başlayalım. Herkes evinde, iş yerinde şerbet türü meşrubatlar yaparak, soğutarak bu güzel adetimizi ve sağlığımıza faydalı olan hayat tarzımızı yeniden başlatalım.
Allah razı olsun. Evet, çok güzel.
Evet hocam. Şimdi
unlu ürünler. Evet, unlu ürünlerde bizim eskiden bir problemimiz yoktu. Ben hatırlıyorum, ninemle buğday çuvalını yüklerdik, değirmenimize götürdük. Orada değirmenci unu öğütürdü, tekrar alır evimize götürürdük. Evde de ne yapılıyordu? İşte tuz, eğer tuzlu ürün yapacaksak, şekerli bir ürün yapacaksak şeker, yağ ve su ile hamur yapıyorduk. Burada şimdi çok enteresan, maya, hani maya da söz konusu ya, bizde yine bir kısım un önceden ıslatılıyordu, hamur yapılıyordu, ondan sonra üzerine bir bez örterlerdi, bekletirlerdi.
Evet.
Ertesi günü mayalanır. O mayayla bütün evin ihtiyacı olan ekmeğinden, çöreğinden, efendim, böreğine kadar, baklavasına kadar bütün o hamurla gerçekleştirildi. Tabii burada bir problem yoktu. Her şey helal cinsten bir metotla üretiliyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi bir sürü katkı maddeleri ortaya çıkarttı. Mesela yok efendim ekmek yapacağız. Hamur yani şey kısmı, iç hamur kısmı sünger gibi olsun. Kabuğu bilmem hangi renkte olsun. Envai türlü zevkler için bir takım katkı maddeleri tüketilmiş, üretilmiş. Dolayısıyla bunların masum olanlara bir şey demiyorum ama masum olmayan mesela bir ekmekte daha önce de Tarım Bakanlığı'nın katkı maddeleri yasak etmeden önceki şeyde 18 tane ekmeğe katkı maddesi konuyordu. Unlu ürünlerin buğdaydan itibaren evimize, soframıza gelinceye kadar da 50 civarında katkı maddesi kullanılıyordu. Evet. Bunların bizim araştırmamıza göre yaklaşık 30 tanesi din bakımından riskli katkı maddelerdi.
Evet.
Elhamdülillah bugün oldukça bu katkı maddelerinden Tarım Bakanlığı'nın sayesinde
iyi bir noktaya gidiyoruz.
İyi noktaya gidiyoruz.
İnşallah.
Daha tabii bitmiş değil.
Değil tabii.
Onun için
tabii. Bir anda olması da mümkün değil tabii, zaten ama iyi noktaya gidiyoruz.
Devam edeceğiz.
İnşallah.
Yani bugün ekmeklerimizin büyük bir kısmı bildiğim yani uygulamaya takip ediyorum.
Evet.
Oldukça emniyetli noktaya, güvenli noktaya geldim. Evet. Onun dışında tabii bugün pasta börekler yani pastanelerde börek işleri yapan yerlerde halen risk mevcut.
Evet.
O çünkü orada bir takım katkı maddeleri izinli veya izinsiz maalesef kullanılıyor. Mesela bunlardan bir tanesini ileriki görüşmenizde de şey yaparız. Sistein mesela lesistein diye ismini daha önceden duyurduğumuz katkı maddesi maalesef bugün daha çok Çin'den, Avrupa'dan ithal ediliyor ve bunun ana yani üretimde kullanılan ana maddelerin %90'ı insan saçı ve domuz kanı.
Yani, evet.
Dolayısıyla bundan uzak durmamız gerekiyor.
Özellikle bunun halk literatüründeki ismi olarak anılan isminden de hocam biraz bahsederseniz vaktimiz de sona doğru yaklaşıyor. İnşallah kısaca burayı biraz daha özetleyici
yani
olarak.
Bu konuda tabii sistein ne yapıyor işte hamurun daha kolay işlenmesini kolaylaştırıyor. Mesela baklava yufkası. Eskiden bir baklava ustaları büyük emek vererek yaprakları açıp ondan sonra üst üste koyarak baklavayı meydana getiriyordu.
Özür dilerim. Halk diliyle desek yufkalarımıza gevreklik sağlıyor herhalde değil mi efendim?
Gevrekliğin yanında daha ince.
Daha ince açılabilirliğini kolaylaştırıyor. Sağlıyor. Evet, yani baklavalar daha şık görünüyor.
Daha önce yarım saatte açılan bir yufka bu maddeyi koyduğunuz zaman 15 dakikada diyelim ki açılma duruma göre ve yani böyle tel gibi bir yufka meydana getiriliyor.
Hocam hem bisküvi ve pastalardan bahsedilmesi hem de bunun saç kılından üretiminden tabii aklımıza ikinci bir katkı maddesi jelatin geliyor.
O çok
son
önemli.
İki dakikamız çok gibi bir zamanımız var. Kısaca arzu ederseniz jelatin çünkü
vallahi
çok...
jelatin çok. Yani bugün marketlere gittiğiniz zaman %80 raflardaki ürünlerin %80'ine mutlaka jelatin bulaşıyor.
Evet. Ne yapacağız bu jelatinde? Alternatifimiz nasıl
bundan,
çıkış olacağız?
Bundan tabii bunun yerine alternatifler var. Ama bunu tabii göze almak lazım. Şimdi biraz tabii fiyat bakımından ve kolaylık bakımından jelatini tercih ediyorlar. Çünkü maalesef bizim akıl hocamız Avrupa olmuş 100 yıldan beri. Onun tavsiye ettiğini biz aynen almışız, uygulamışız. Dolayısıyla onu sokmadığımız yer yok. Yoğurdumuzdan dondurmamız. Mesela şimdi dondurma mevsimi o konuda da çok önemli durmamız gerekiyor. Bu jelatin oraya da girebiliyor.
Şunu diyebilir miyiz hocam? Jelatin paketlenmiş bütün unlu mamullerin hepsinde vardır.
Çoğunda diyelim.
Çoğunda
vardır. Şekerleme ürünlerinin çoğunda vardır.
Vardır aynı şekilde.
Hatta et ürünlerinin bir kısmında da jelatin vardır.
Bulunmaktadır. Yoğurt da yine kıvam arttırıcı olarak hazır yoğurtlarda
bulunmaktadır.
Efendim bu jelatin
nereden yapılıyor?
Evet.
Hayvanların kemik ve derilerinden yapılıyor.
Büyükbaş hayvanların.
Büyükbaş, küçükbaş.
Küçükbaşta da oluyor mu hocam?
Hepsinde. Evet. Mesela evlerimizde bizim annelerimiz, hanımlarımız her gün jelatin üretiyor aslında.
Farkında olmadan.
Mesela bir tavuk haşlıyorlar veya bir but haşlıyorlar. Et suyu dediğimiz suyun biraz soğutursak zaten yüzeyde hemen jelatin kısmı yarı jülici
katman olarak
şeffaf bir vaziyette çıkıyor.
Evet.
Şimdi bu tabii helal jelatin.
Evet.
Helal eğer tavuğu helal kesilmişse, dana eti de helal kesilmişse, dolayısıyla bu helal bir jelatin. Yani jelatinden böyle korkar gibi bir duruma
girmiyor.
Sırf bugün teknolojik olarak gelen jelatinin haram yollarla elde edildiği için karşıyız. Yani bugün Türkiye'de %100 her şeyle helalliği ispat edilmiş bir jelatin üretimi yapılsa faydalı bir şey.
Herhalde o zaman buradan şunu alıyoruz. Yani bireysel tüketicilerden daha çok biz burada Müslüman, dindar, mütedeyyin iş adamlarına sesleniyoruz
çok
bu
önemli.
Bugün Müslümanların en büyük temel gıda problemlerinden birisi ama bunun alternatifi yok değil. Türkiye büyükbaş kesiminde dünyada sayılı hayvan tüketimi noktasında bir yerde bulunmaktadır. Türkiye'de herhalde bu çok daha güzel bir şekilde
yapılabilir.
Etler, kemiklerden
yani
üretilebilir.
Yani jelatin kullanacağım diyorsa üreticilerimiz yani bu Müslümanlara bu tehlikeli, şüpheli jelatinle ürün üretmek yerine ya bu fabrikalarını kuracaklar, kurulmuş fabrikaları mutlaka %100 helal maddelerle üretir hale gelecekler veyahut da alternatiflerini kullanacaklar. Çünkü alternatifleri de çok yani esasında.
Biz buradan inşallah kıymetli dinleyicilerimize de şunu inşallah sesleniyoruz. Müslüman iş adamlarımız helal jelatinle üretim yapan fabrikalarını kuruncaya kadar bizler de İçerisinde jelatin olan maddelerin her zaman için dinimiz açısından risk taşıdığını bilip mümkün mertebe az tüketmeye, daha az tüketmeye çalışacağız. Efendim yine bir programımızın sonuna geldik. Hocam vaktimiz yetmedi. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle teşekkür ederiz. İnşallah. Ayağınıza sağlık.
Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Teşekkür ederiz.
Erkam Radyo'da Saadettin Ekinci ile Helal Gıda, Helal Hayat programını dinlediniz.